Ayrım 12.
Çünkü yabancılar maluma, ne de olsa yabancı. Adamı günün birinde yarı yolda bırakıverir. Ya da senin kalkınmanı ve savunmanı kendi çıkarlarına uydurmaya kalkıverirlermiş ya. Dahası da var. Büyük dostumuz ve müttefikimiz Amerika şimdi bizi kazıklamış. Bu bakımdan önemli ve güç günler geçirmekteymişiz. Onun için de milletçe birbirimize sarılmalı, ulusal dayanışmanın en yüksek ucuna çıkararak bozguncuların, bölücülerin, fesatçıların telkinlerine kulak asmamalıymışız. Şöyle ilk bakışta büyük ve bilinen gerçeklerin tekrarı gibi görünen bu sözler aslında iki büyük hınzırlığı halkın gözünden saklamak için sağcı koalisyonun bulduğu yaman bir numaradır. Var mısın eğleşelim biraz üstünde? Menderes'in ünlü sözünü hatırlar mısınız? Durur durur, hafızayı beşer nisyan ile malüldür derdi. Sanırım bir divan şiiri mısrağı olan bu söz, gençler için söylüyorum, insan belleğinin unutmak gibi bir sakatlığı vardır anlamına geliyor. Türkçesi ne dersen de ne yaparsan yap fark etmez, zira insanlar unuturlar. Anlaşılan Demirel de zira üstüne basarak söyleyen odur, Menderes'in bu sözüne güveniyor. Bugün Türkiye'nin kalkınması ve savunmasını kendi başına yapması gerektiğini söylerken, son 30 yıldır kendisinin ve temsil ettiği takımın tam tersini savunduğunu unutmuş. Yahu, Marshall yardımı ile kalkınacağını bu ülkenin kim söylemişti? Biz mi, yoksa onlar mı? Akdeniz'de 6. filo varken artık donanmaya da tersaneye de ihtiyacımız olmadığını söyleyen kimdi? Onların ağababaları değil mi? Ortak pazara kestirmeden girmek için yırtınan, bunun Türk endüstrisinin bir an önce sağlamlaşmasını sağlayacağını söyleyerek, kalkınmamıza yarayacağını ileri süren bizler, solcular mıydık? Yoksa biz bütün gücümüzle tersini savunuyorduk da onlar tepine tepine girmeye mi çalışıyorlardı? Peki ya sermaye sorunu? Yabancı sermayenin Türk kalkınmasındaki yararına inanıp inanmamak sorunu? Kimdi inanıp da ülkenin kapılarını alabildiğine yabancı sermayeyi açan, petrol kanununu, yabancı sermayeyi teşvik kanunu çıkaran onlar mı, biz mi? Bir meraklısı çıkıp bu listeyi, bu kitabı dolduracak kadar uzatabilir ama sonuç aynıdır. İkinci Dünya Savaşı'nın ertesinden beri bugün Türkiye'nin kalkınmasını ve savunmasını yabancılardan uzak başarması gerektiğini söyleyenler, dediklerinin tam tersini yapmışlar, kalkınma içinde, savunma içinde medet ummuşlar, onlara avuç açmışlardır. İnsanların belleği ne kadar unutmakla sakat olursa olsun, şimdi yavuz davranıp sorunu alavere dalavereye getirerek Türk halkını aldatamazlar. Bu bir. Gelelim böyle müşkül anlarda Türk milletinin bütün olarak hareket etmesine, ulusal bir dayanışma içine girmesine. Önce bunun ilkesine karşı olmadığımı hemen söylemeliyim. Elbette yeni koşullar altında bu koşullar ne derece zor olursa olsun halkımız kendi üstüne düşen özveriyi göstermesini bilecek. Yükün ağırlığını gözünü kırpmadan taşıyacaktır. Zaten son 300 yıldır hep böyle ola gelmiştir. Aydın geçinenler bilgiçlikleriyle mülkü ikide bir batırmışlar, her seferinde kurtarma kalka düşmüştür. Bazı hallerde canı kanı pahasına hem, Türk halkı bunu yapar. Varlığını bir tehlike tehdit etti mi sezmekte, ona direnmekte üstüne yoktur. Canım şu çağdaşlaşmak işini batı maymunluğu sanan aydınların yanılgısını ince sezgisiyle anlayıp da hepimizi yola getiren de o olmamış mıdır? Ama bu başka, halka birlik olacağız dolmasını yutturup 30 senelik yabancı ile işbirliği politikasının sınıfsal karakterini gizlemek başka. Halk elbet özveri gerekiyorsa özünden verecektir ama ülkeye yabancı ile işbirliği politikasını sınıfsal çıkarları için benimsetmiş olanları da elbet eleştirecek, nasıl özel çıkarlarını ülkenin çıkarlarının önünde tuttuklarını gözler önüne serecektir. Çünkü kim ne derse desin, Türkiye Cumhuriyeti'ni kalkınması ve savunması ile yabancı bağımlılıkların pençesine atan, gerek yabancı sermaye ile gerek yabancı sermaye ilişkileri içinde daha semireceğini, daha büyük işler çevireceğini sanan ticaret ve sanayi burjuvazisidir. Onların desteklediği iktidarlardır. Bunu anlamak da kolay, kanıtlamak da. İnceleyin yabancı sermaye iştirakli ticaret ve endüstri kuruluşlarını. Sahipleri arasında bakalım kimleri göreceksiniz? Eleşkirtli Haso'yu, Giresunlu Dursun'u, Finikeli Hasan'ı, Sındırgılı Recep'i değil elbet. Yabancı ülkelerin iş çevreleriyle ilişkileri en iyi olanlar, onlarla handi ise bütünleşenler, yeni gelişmiş ve gelişmekte olan Türk burjuvazisinin ticaret ve endüstri ağlarıdır. Hal böyleyken uyguladıkları yabancılaşma politikasıyla üstelik ülkenin savunmasını da kalkınmasını da tehlikeye atmışken bugün kalkıp dayanışmadan söz ederek acaba kimi kandırırlar? Kimseyi. Peki niye ortaya atılıyor bu gerekçeler? Niye dayanışmadan filan söz ediliyor? Dedim ya, Yavuz hırsızlık edip onlara şu 30 yıllık marifetlerini hatırlatanları bastıracaklar. Kalkıp da derseniz ki yahu 30 yıldır yaptıklarınız ülkenin değil aslında sizin çıkarınıza yaradı. Böyle olduğu da şu son kazıkla, ambargoyla apaçık meydana çıktı. Yanılgı da sizindir. Bunun faturasını ödemek de size aittir. Siz hangi dayanışmadan söz ediyorsunuz? Biz Türkiye'nin geleceği, onuru ve saygınlığı için ölmeye de hazırız. Her türlü cefaya katlanmaya da. Ama bilesiniz ki şu yaptığınız densizliğin hesabını da sorarız, sizi eleştiririz. O zaman yandınız. İşte diyecekler, memleket düşmanı, vatan haini bölücü, uluslararası komplonun adamı filan fıstık. Sanki son olaylardan sonra kimin Türkiye'nin adamı, kimlerinse şunun bunun adamı olup olmadığı anlaşılmamış. Beyhude gayret. 3 Ağustos 1975. 3. Sevsinler böyle milliyetçiliği. Amma iş yahu. Hem suçlu hem güçlü böylesine demezler de hangisine derler acaba? Seçimlerden umduğunu bulamayınca MC ortaklığını yeniden sürdürebilmek için Demirel'in başvuracağı kanıt bu olmamalıydı. Evet, istediği kadar şu kadar milyon oy aldık, şu kadar oy arttırdık diye teselli lafları etsin dursun. Çocuk mu kandırıyor? Amaç MC ortaklığını sürdürmek olsaydı erken seçime ne gerek vardı? Pekala hükümeti ekime kadar sürdürürler, seçimlere de ondan sonra giderlerdi. Ama Demirel baktı ki iş kötü, MSP ile geçinemiyor, MSP hükümette oldukça Amerika'nın, NATO'nun ortak pazarın istediklerini yerine getirmek olanaksız, buna karşılık memleketin kamuoyu da Adalet Partisi'ne yandaş gibi görünmektedir, tek başına iktidar olurum hevesiyle erken seçimi ortaya attı. Aynı hevese ve hayale sahip CHP ile el ele vererek hepimizi sandık başına çağırdı. Çağırdı da ne oldu? Her ikisi de boylarının ölçüsünü aldılar. Bu yüzden her iki büyük partinin lideri de bu beklemedikleri durumu yandaşlarına yutturabilmek için olmadıkla kırdılar ediyorlar. İşte bunlardan birisi de Demirel'in iktidarı bırakmamak, MC ortaklığını sürdürebilmek amacıyla tekrarlayıp durduğu o söz. Efendim, memleket milliyetçi ve solcu olarak ikiye bölünmüş de, solcular milliyetçi değillermiş de, bu bakımdan iktidarın milliyetçi partiler ortaklığında bırakılmasında yarar varmış vesaire vesaire. Dinime söven bari Müslüman olsa. Milliyetçilik nedir? Uzağa gitmeyeceğim. Sırtlarını dayadıklarını sandıkları Mustafa Kemal Paşa var ya, onun tanımını vereceğim. Milli selamet dediğim zaman kastettiğim mana şudur. Milli sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanarak varlığımızı koruyup memleketin gerçek saadet ve imarına çalışmak. Gelişi güzel aşırı emeller peşinde milleti oyalayıp zarara sokmamak. Medeni dünyadan medeni ve insani muamele ve karşılıklı dostluk beklemek. Nasıl, apaçık değil mi? Şimdi bir durum saptaması yapalım. Türkiye 40 yıla yakın bir zamandır kalkınmasını kendi kuvvetine değil, kökü dışarıda yabancı örgütlere, yabancı sermayesine, şartlı kredilere, borçlara dayandırmaktadır. Varlığını kendi kuvvetine bağlayıp milli sınırlarını korumak yolunu bırakmış, küçük bir Amerika olmak gibi aşırı ve gelişigüzel emeller peşinde milleti oyalayıp zarara soktuğu gibi, üstelik kökü dışarıda güçlü emperyalist ülkelerin denetimindeki askeri örgütlere girmiştir. Savunmasını bir yerde onların denetimine vermiştir. Bu yolda öylesine ileri gitmiştir ki içine daldığı sistemin büyükleri sonunda ona medeni ve insani muamele etmez olmuş, dostlukları karşılıklı olmaktan çıkmış, Türkiye'nin aleyhine işlemeye başlamıştır. Durum bu mudur? El hak budur. Bu olduğu da Demirel'in son birkaç yıldır üst üste verdiği demeçlerle sabittir. O değil mi ortak pazardan yakınan? O değil mi Amerika'nın bize davranışı dostlukla bağdaşmaz diyen? O değil mi Türkiye'nin davranışını dostlarının anlamadığından den vuran? O değil mi böyle devam ederse Türkiye'nin dış politikasını değiştirebileceğinden, başka olanaklar arayabileceğinden söz açan? Şüphesiz o. Dedikleri de Türkiye'nin Kemal Paşa'nın tanımladığı milliyetçilikten epeyce uzaklara düştüğünü gösteriyor. İyi ama neden böyle olmuştur? Bunun cevabını da evirip çevirmeden verse ya, veremez. Neden mi? İşin bu milliyetçilikle bağdaşmayan yere gelmesinin baş müsebbiplerinden birisi de kendisi, partisi ve uzantısı olduğu Demokrat Parti'dir de ondan. Türkiye'nin 30-35 yıllık yakın tarihi Demirel'in sözlerini kökünden yalanlıyor. Çünkü şimdi kendi ağızlarıyla Türkiye'nin aleyhine olduğunu ve işlediğini belirttikleri durumları yaratanlar işte bu sözde milliyetçilerdir. Ayrıca onlar bu çılgınlıkları yaparlarken milletin çıkarlarını savunmak amacıyla onlara kafa tutanlar, direnenler, bu yüzden de türlü belalara göğüs gerenler solculardır. Bunu hiç kimse hiçbir biçimde gargaraya getiremez. Bu parantez, zorunlu solcu dediğim zaman kuşkusuz CHP'yi söylemiyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin emperyalist sisteme girmesinin sorumluluğu DP ve AP kadar CHP'nin de omuzlarındadır. Hele o solcular beynelmilelci olurlar, onun için milliyetçi değildirler sözü yok mu? Kargaları bile güldürür. Onlar, kendilerini sağcı sayanlar beynelmilelci değillerdi de NATO'ya girelim diye Türk askerini niye Kore'de kırdırdılar? Beynelmilelci değildiler de şimdi harıl harıl yakındıkları ortak pazara Türkiye'yi hazırlıksız ve tertipsiz paldır küldür sokmak için neden ellerinden geleni ardlarına koymadılar? NATO'lar, ortak pazarlar, Avrupa konseyleri, beynelmiler örgütler değil mi? Üstelik bu örgütlerin Türkiye'nin ne kadar aleyhine çalıştığı zamanla kanıtlanmadı mı? Bunu kendi ağızlarıyla ikrar etmiyorlar mı? Bu ne biçim milliyetçiliktir ki Türkiye'nin ulusal çıkarlarını beynelmilel kapitalist örgütlerin çıkarları için feda eder, bunu önlemeye çalışan solcuları da milliyetçi olmamakla suçlar. Milliyetçiliğin tanımına uymuyor pek. Doğru ya, demagojinin tanımına tıpatıp uymaktadır. 20 Haziran 1977 4. Amerikan Milliyetçiliği. Yok canım, sosyalistliği filan karıştırmayacağım. Şu bizim sağcılar milliyetçi geçiniyorlar ya, hadlerini bildirmek için klasik bazı bilgiler yeter. Önce onları bir hatırlayalım. Bugünün batılı büyük endüstri devletleri, kapitalist düzen içerisinde nasıl büyük olmuşlardır? Tarımsal bir toplumdan bir endüstri toplumuna geçerek değil mi? Peki bu endüstrileşme nasıl gerçekleşmiştir? Çocuklar bile söyleyebilir bunu size. Önce tüketim dallarında başlamış, besin ve dokuma gibi, sonra ara ve yatırım malları dallarına atlamıştır. Öyle ki ciddi anlamda bir ülkeye kapitalist yoldan endüstrileşmiş demek için dikey ve yatay her iki alanda sanayileşmesini tamamlamış olması gerekir. Zaten bunu gerçekleştirince bağımsız ve güçlü bir ülke olur. İngiltere'de başlamıştır bu süreç. Aşağı yukarı aynı biçimde hem Fransa'da hem Almanya'da hem Japonya'da görülmüştür. Bugün bile bu ülkelerin sahiden büyük ve güçlü sayılmalarının nedeni dikey ve yatay anlamda sanayileşmelerini tamamlamış, geliştirmiş olmalarıdır. Şimdi kıssadan hisse. Kapitalist düzen içerisinde kalkınmak isteyen bir ülkenin endüstrileşmesi başkoşul. Buysa ötekilerin geçtiği yoldan geçmekle olacak, önce tüketim endüstrileri, ikame endüstrileri gerçekleştirilecek, giderek ağır sanayi dediğimiz temel maddeler üretimine geçilecek. Şaşmaz. Şaşmayacağı için 4. 5 yıllık plan stratejisi bu doğrultuda kesinleşmiştir. Türkiye sahiden büyük, güçlü ve bağımsız olmak istediği için emek yoğun hafif tüketim malları üretmekle kalmayacak, adam gibi ara ve yatırım malları üretecektir. Rakamlar da aşağı yukarı bu doğrultuda kabul edildi. Gayri safi üretim tarım sektöründe yılda ortalama %5, sanayi sektöründe ortalama %12 çevresinde bir hızla arttırılacak. Daha da güzeli, sayısal hedefler bölümünden aynen aktarıyorum şu satırlar. Sanayi içinde imalat sanayinde yapısal bir değişim sağlanması amacı ile bu dönemde üretim malları sanayilerinde yılda %8 hızla artmasına karşılık ara malları sanayilerinde %13, yatırım malları sanayilerinde %15 hızları ile artması gerçekleştirilecektir. Bunu bildiğimiz Türkçe'ye çevirdiniz mi? Türkiye, plan hedefleri arasında gerçekten sanayileşmeyi yeğlemektedir anlamı çıkacak. Hanidir söyleyip dururuz. Emperyalist sistem, denetlediği ülkeleri sömürmesini sürdürebilmesi için buna karşıdır. O sistemin genel planlaması içinde denetlediği ülkelerin ekonomilerine öngördüğü roller vermeyi tercih eder. Bunları uygulamak için de aklı hayale gelmedik şeylere başvurur. Bunların bir kısmını uluslararası finans örgütleri aracılığıyla yaptığını biliyoruz. Gazetelerde Dünya Bankası uzmanının Türkiye'ye ağır sanayileşmeye boş verin diye rapor verdiğini okumuştunuz. Bu raporun bir yankısı İngiliz gazetelerinden geldi. Türkiye, bölgesinin kasaba olsun, manava olsun, sütçüsü olsun diye bunu da biliyorsunuz. Bütün bunlara karşı Türkiye'de milliyetçiliği kimselere vermeyen liberal sağcıların görüşü nedir? Önce ne olmalıdır diye mi sormalıyız acaba? Gerçek bir milliyetçinin ülkenin bulunduğu bölgenin kasabı, manavı, sütçüsü olmasını içine sindiremeyeceği açık değil mi? Oysa bizim aslan milliyetçi sağcılarımız vatan millet Sakarya diye ortalığı toza dumana boğarlar ama uzmanları en büyük tirajlı gazetelerinde hiç utanmadan şunları yazar. Türkiye'nin tutacağı yol AET içinde gelişmek, emek yoğun hafif tüketim malları ihracında yoğunlaşıp uzmanlaşmakla beraber doğal kaynaklarımızı değerlendirecek yatırımlara ağırlık vermek olmalıdır. Ağır endüstride AET ile rekabet edecek düzeye gelmeye ne gücümüz var ne de ömrümüz yeter. Bilmem açıklama gerekir mi? Bence anlamı açık ve üstünde, milliyetçi sağcı, uluslararası kapitalizmin Türkiye'ye Dünya Bankası aracılığıyla dikte etmeye çalıştığı programı kabul ediyor ve ülkenin ciddi sanayileşmesinden su gibi vazgeçiyor. Vazgeçmek ne laf, böyle bir şeyin olamayacağını savunuyor. Bu keskin gazetenin keskin köşe yazarları, Allah'ın günü solcuları vatana ihanetle suçlayıp dururlar. Biraz da uzmanlarının yazdıklarına göz atsalar ya, adam alenen işbirlikçilik yapıyor. Bu, aslında Türkiye'de 30 yıldır sürdürülmüş bir oyunun çaktırmadan hala sürdürülmek istenmesi değil de ne? Yıllarca sağdan ne dinledik? Bir tek vatanseverlik vardır. O da Amerikan vatanseverliği. NATO'ya, CENTO'ya bağlıyız. Ortak pazar ne derse yaparız. Amerika büyük müttefikimizdir, cart curt. Bunu savunanlar dediklerine o derece inanmışlardı ki, aksini savunanları ihanetle suçlamakla kalmıyor, tezlerinin gerçeği yansıttığını sanıyorlardı. Bu oyunun sonuna gelinmiştir. Millet kimin neyi savunduğunu görüyor. Görüyor ama ellerinde değil ki, onlar ısrar ediyorlar. Üstelik yalnız bu alanda da değil. 14 Eylül 1978 5. Dış politikayı satmak. Dedim ya, alışmışlar. Galiba korkuyorlar da. Ülkeye benimsettiklerini sandıkları işbirlikçi mantığı bir kere çözülünce, yaptıklarının milliyetçilik filan değil, düpedüz kurtuluş savaşında savaştığımız emperyalistlere teslimiyet olduğu anlaşılacak. Silahlı kuvvetlerin asıl görevini yapmasına engel olmayacak biçimde üretime katılması söz konusu ediliyor. Herkes bunu yararlı bir şey diye alkışlayacak sanıyorsunuz. Pat! Bir Amerika muhibbi çıkıyor, ordunun yeri kışlasıdır diyebiliyor. Oysa aynı zat, hepimiz Mustafa Kemal'in, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük başkomutanının sözlerine ve davranışlarına dayanarak ordunun siyasete bulaşmaması gerektiğini, ordunun yerinin kışlası olduğunu söylediğimiz zaman, 12 Mart'ın emekli generalleriyle birlikte ortalıkta komünist avına çıkmıştı. Bu av sırasında, emperyalist kampın emrindeki uluslararası kuruluşların bütün önerilerinin ara hükümetleri tarafından benimsendiğini, haşhaş yasağından tutun da grev yasağına kadar her türlü musibetin uygulandığını elbette unutmadınız. Öfkeleri neden? Genelkurmay Başkanı Evren'in şu sözlerinden mi acaba? NATO'ya girmeden önce o zamana göre fena sayılmayacak harp sanayimiz mevcuttu. Amerikan yardımı başladıktan sonra sanki bu yardım sonsuza dek sürecekmiş gibi harp sanayimizle uğraşan fabrikalarımızın kapısına zincir vurduk veya bunları başka maksatla kullandık. Bir zaman geldi ki ABD askeri yardımı durdurdu. Fakat ABD menşeli olan bu silah ve araçların idamesi için milli bütçeden yedek parça almaya devam etmek zorunda kaldık. Öyle zannediyorum ki Amerikan ordusunun elinden çıkarıp hibe şeklinde verdiği bu silah ve araçların fiyatı kadar parayı bugün onların yedek parçalarını ödemekteyiz. Kenan Paşa yalnız bu gerçeği dile getirdiği için mi eleştiriliyor? Yo. Kalkıp Libya'ya gittiği için de. Niye mi? Kaddafi ve ülkesi emperyalistlerin tuğ kaka saydıklarından da ondan. Türk delegasyonu oranın Genel Halk Kongresi Dış İlişkiler Genel Sekreteri Ahmet Şahati ile görüşürken adamcağı saklı olarak NATO ile ilgili bazı gerçeklere dokunmuş. Belki gazetelerde okumuşsunuzdur. Üzerinden biraz geçti. Şöyle bir bellek tazeleyelim. Diyor ki, bir kere Türkiye'nin nerede olduğu belirsiz. Batıdan yana mıdır, doğudan yana mıdır? Bu aydınlığa kavuşsa iyi olur. İkincisi, Türkiye'nin NATO ile ilişkileri, 3. Dünya ve İslam ülkeleri ile ilişkilerinde sürekli pürüz yaratıyor. Türkiye'nin bu ülkelerden daha iyi yararlanmasını engelliyor. Oysa, Türkiye bu örgüte saldırılara uğradığı takdirde yardım göreceğini umduğundan girdiyse yanlışı var. NATO hiçbir zaman Türkiye'nin savunmasını yapmış değildir, yapacak da değildir. Türkiye bir tehlike karşısında NATO'dan istediği yardımı göremeyecektir. Başkalarına yardım eden Türkiye'nin başkaları tarafından savunulma ihtiyacı duymasını son derece garip karşılıyoruz. Siz bu laflara şaştınız mı? Ben şaşmadım. Nedeni belli. NATO, Sovyetler nükleer güçte Amerika'yı yakaladığı andan itibaren topyekün mukabele denilen total savaş stratejisini terk etmiştir. Türk Genelkurmayı bunun NATO kanatlarına saldırı olduğu takdirde bu kanatların savunması için NATO Genel Karargahı'nın otomatik olarak bir topyekün atom savaşı başlatmayacağı, kanatlarda yani Türkiye'de konvansiyonel silahlarla klasik bir savaşın sürmesine göz yumacağı anlamına geldiğini bilmiyor mu? Elbet biliyor. Dahası NATO kanatları gözden çıkarmıştır ancak Toroslar çizgisinde tutunulmasını göz önünde tutar. Önemsediği saldırı ise Orta Avrupa'dan beklediği saldırıdır. Bunlar her yerde herkesin bildiği şeyler. Şahati bunları bilmiyor olamaz. Konuşurken hiç kuşkusuz bu bilgilerine dayanıyor. Bir de elbet Türkiye'nin NATO'lu müttefiklerinden son 5 yıldır yediği kazıklara. Bu kazıkları yeniden saymayalım. NATO, müttefiki Türkiye'ye ambargo konulmasına göz yummuş, onun silahlı gücünü resmen azaltmayı amaçlamıştır. Böyle bir örgütün ileride işe yarayacağına inanılır mı? Sağcılar hep inandı. Milliyetçi olan inanmaz, başka savunma yolları arar. Oysa milliyetçiliği kimselere vermeyen, konu açıldı mı yazarları kaleminden kan damlatan, yüksek tirajlı, ünlü Liberal gazetesinin bir başka uzmanı, Şahati'ye fena halde içerlemiş. Libya'ya verip veriştiriyor.